Ayrım 24. Kalküta, devam ve son. 54. bölüm. 4 Ekim 1991. Yerel saatle 22.10. Kaderimin Kalküta'da bağlanması mantıklı, kusursuz, değiştirilemezdi. Maceramın son şiddetini yaşamak için bu Hint kentinin kokuşmuş cehenneminden daha uygun bir sahne bulunamazdı. Air India uçağından inerken nemli ve mide bulandırıcı kokular, musonun son hırıltıları gibi yayıldı. Tropikler bana bir kez daha kızgın kapılarını açıyordu. Öteki yolcuların, parlak, sarili, şişman hanımların, koyu takım elbiseli, kara kuru erkeklerin peşine takıldım. Bir önceki durakta, Dakka'da, Katmandu'ya gitmeye hazırlanan turistlerin dünyasından kesin olarak ayrılmış, Bengalli yolculara katılmıştım. Yine yalnızdım. Her zamanki çevremde ülkelerine dönen Hintlilerin kendilerini kayıp davalara adamış misyoner ve hasta bakıcıların ortasında yapayalnızdım. Tavanı ağır ağır dönen pervanelerle kaplı binaya girdik. Her şey griydi, her şey ılıktı. Salonun bir köşesinde sıska bir işçi kazma darbeleriyle yerde derince bir çukur açıyordu. Yanında çocuklar yüzlerini gizliyor, göğüslerindeki çiçek izlerini gösteriyorlardı. Mezar kent, Kalküta, beni hiç ara namesiz karşılıyordu. 3 gün önce gözyaşlarımı ve dehşeti silerek Breslerlerin evinden çıkmış, arabama binerek başkente dönmüştüm. Aynı gün Hindistan'ın doğusundaki Bengal'e gitmek üzere vize almak için Hindistan konsolosluğuna başvurmuştum. "Turist olarak mı?" diye sormuştu ufak tefek bir kadın. Gözleri kuşkuyla dolu. Kafamı sallayarak evet demiştim. Ve Kalküta'ya gideceksiniz öyle mi? Bu kez hiç konuşmadan kafamı sallamakla yetinmiştim. Kadın pasaportumu almış, sonra da yarın bu saatlerde gelin demişti. Gün boyu çalışma odamda zihnimi meşgul edecek hiçbir düşünce, hiçbir anı yoktu. Parkenin üzerinde boş gibi duran seyahat çantama ve şarjörleri tamamen dolu silahıma bakarak saatlerin geçmesini beklemiştim sadece. Ertesi sabah 8.30'da içine Hindistan damgası basılmış pasaportumu almış, doğruca Rossi Havaalanı'na yollanmıştım. Beni hedefime yaklaştırabilecek bütün uçuşların bekleme listelerini kayıtladım. Öğleden sonra 3'te önce İstanbul'a, sonra Basra Körfezi'ndeki Bahreyn Adası'na gitmek üzere havalanıyordum. Sonra oradan da son ara durağımıza, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya indik. Uçuşlarla bir türlü geçmek bilmeyen beklemelerle dolu 34 saatin sonunda Bengal'in komünist başkenti Kalküta'daydım. Bir taksi tuttum. Bengal'in standart otomobili, 50'li yılların ortasında görülmeye başlanmış bir ambasador. Havaalanında önerdikleri otelin adresini verdim. Kentin Avrupa mahallesinde Sadr Street üzerindeki Park Otel. Yüksek otlarla çevrili yolda 10 dakika gittikten sonra boğucu sıcak Bengal kentini etkisi altına aldı. Kalküta gecenin bu saatinde bile tıklım tıklım ve hareketliydi. Karanlığın tozunda binlerce silüet görünüyordu. Yüzleri gölgeli, kısa kollu gömlekli erkekler, çıplak karınları karanlıkta kaybolmuş, rengarenk sarilere bürünmüş kadınlar. Hiçbirinin yüzünü göremiyordum. Sadece kızların alnındaki renkli noktaları, yoldan geçenlerin siyah beyaz bakışlarını. Evlerin mimarilerini, cephelerini de seçemiyor, kenarları sadece kahverengi başlardan, incecik kol ve bacaklardan oluşan bir gölge yığınının içinde ilerliyordum. Kalabalık her yönde kaynaşıyordu. Arabalar çarpışıyor, kornalar çalıyor, kafesli tramvaylar kalabalığın arasında kendilerine yol açıyordu. Zaman zaman gürültülü bir kortej görünüyordu. Kırmızıya, sarıya, maviye sarınmış, gezici, yakıcı tütsü kokularının içinde çalgılar çalıp inatçı nakaratlar söyleyen boş bakışlı yaratıklar. Bir cenaze, bir yortu, sonra güruh yeniden kapanıyordu. Cüzzamlılar arabaya sürtünüyor, cama vurup yapışıyorlardı. Bir de gecenin karmaşasında, Kalküta'da ilk bakışta dikkat çeken şey, zil seslerinin yankılarıydı. Rikşovlar ya da kent içinde zayıf bacaklarıyla koşarak derin çatlaklar oluşmuş asfaltın üzerinden geçip egzoz kokularını sollayarak çekçeklerini çeken bu insan atlar. Oysa kokuların yanında insanlar hiçti. Havaya acımasız, kudurmuş, şiddetli yaratıklar gibi başıboş dolaşan katlanılmaz kokular hakimdi. Kusmuk, küf, tütsü, baharat. Gece kocaman bir çürük meyveye benziyordu. Taksi Sutter Street'e gitti. Park Otel'e başka bir isim verdim. $200 bozdurup karşılığında rupi aldım. Odam açıktaki merdivenlerin ucunda birinci kattaydı. Küçük, pis ve havasızdı. Camı açtım. Mutfağın üzerinde bulunduğumu anladım. Dayanılmazdı. Hemen kapattım. Kapıyı kilitledim. Bir süreden beri pis havayı soluyup tükürüyordum. Gırtlağım ve burnum siyahımsı bir maddeyle kaplanmış gibiydi. Gömleğimin kıvrımları da hava kirliliği denen o iğrenç şürümüşlükle doluydu. Kalküta'da yarım saati doldurmadan içten zehirlenmiştim bile. En az hava kadar pis suyuyla yıkandım, üstümü değiştirdim. Sonra da Glock'un parçalarını birleştirdim. Yavaşça, emin hareketlerle tabancayı oluşturdum. Şarjöre 16 mermi doldurdum. Sonra da kabzaya yerleştirdim. Kılıfı kemerime taktım. Üzerime de kumaş ceketimi geçirdim. Aynada kendimi inceledim. Kusursuz bir elçilik katibi ya da Dünya Bankası görevlisi. Kapının kilidini açıp çıktım. Önüme ilk çıkan sokağa daldım. Sokaktan çok yıpranmış asfaltının kenarında yalvaran gözlerle bakan dilencilerin çöreklendiği şosesiz ve kaldırımsız bir bağırsak. Hintliler, Nepalliler, Çinliler yanıma yaklaşıyor, dolarlarımı bozmayı öneriyorlardı. Camekanları yıkıntılara açılan deliklerden başka bir şey olmayan sefil dükkanlardan mide bulandırıcı kokular yükseliyordu. Çay, galeta, köri. Duman yığınları karanlıkları tıkıyordu. Sonunda kapalı bir çarşının göründüğü genişçe bir meydana vardım. Sayısız ateş parlıyordu. Ateşlerin çevresinde de yaldızlı gölgelerle oyulmuş yüzler dalgalanıyordu. Meydan boyunca yüzlerce insan uyuyordu. Zift uykusuna dalmış, örtülerin altında birbirlerine kenetlenmiş vücutlar. Nemli asfalt yer yer ateşten bir kumaş gibi parıldıyordu. Sefaletin dehşetine ve adlandırılamayacak kokuya rağmen görüntü ışıl ışıldı. Çevremde tropik gecenin özel dokusunu yakalıyordum. Altın ve ateşle delinmiş, dumanlarla ve kokularla buğulanmış gerçeğin gizli taneleri gibi bu siyah, şu mavi, o gri. Geceye biraz daha daldım. Yönümle ilgilenmeden saptım, döndüm. Şimdi artık kötü zeminli, çürük ve kokuşmuş maddelerle kaplı, dar sokakların böldüğü kapalı çarşıdaydım. Kapılar ara ara kocaman boşluklara açılıyor ve bu boşluklarda karınca insanlar elektrik ampullerinin soluk ışığında inanılmayacak büyüklükteki kafesleri çekmeye, itmeye çalışıyorlardı. Oysa burada hareketlilik diniyor gibiydi. Bengalliler kapalı dükkanlarının önünde çömelmiş, radyo dinliyorlardı. Berberler bezgin bir şekilde birkaç kafayı tıraş ediyordu. Bazı erkekler gündüz mezbaha olması muhtemel duvarlarda kan izleri görülüyordu. Bir bölümün önünde ayakta pinpona benzer bir oyun oynuyorlardı. Her tarafta sıçanlar, köpekler gibi özgürce gidip gelen güçlü kocaman sıçanlar. Bazen Hintlinin biri ayaklarının arasında çürümüş bir pislik yiyen bir sıçan görüveriyordu. O zaman sanki yerdeki herhangi bir evcil hayvanmış gibi bir tekme atıyordu. O gece kenti ve korkularını evcilleştirmeye çalışarak saatlerce yürüdüm. Otelin yolunu bulduğumda sabahın 3'ü olmuştu. Sutter Street boyunca sefaletin kokusunu bir daha soludum ve yine siyah tükürdüm. Gülümser gibi oldum. Evet, kuşku yok. Kalküta en uygunuydu. Öldürmek ya da ölmek için. 55. Bölüm. Şafak vakti yeniden duşa girip giyindim. 5.30'da odadan çıkıp otelin lobisinde küçük bir bahçeyi çevreleyen sekinin üzerine yerleştirilmiş tahta bir tezgah, uyuklayan Bengalli'yi sorguya çektim. Hintli tek dünyanın Howrah Köprüsü yakınında bir merkezi olduğunu söylüyordu. Kaçırmam imkansızdı. Orada hep uzun bir kuyruk olurdu. İflah olmazlardan ve pisliklerden oluşan bir kuyruk, dedi tiksintiyle. Küçümsemenin Kalküta'ya uymayacak bir lüks olduğunu düşünerek adama teşekkür ettim. Gün doğmakta tereddüt ediyordu. Sudder Street, dökük oteller ile İngiliz kahvaltısı ve tavuk tandurilerin yan yana karma karışık sunulduğu pis lokantaların sıralandığı gri bir caddeydi. Birkaç çekçekçik gidonlarına yapışmış arabalarının üzerinde uyuyorlardı. Gözlerinden birini kaybetmiş yarı çıplak bir adam toprak bir fincan içinde zencefil kokulu bir çay sundu. Koyu ve kaynar çaydan iki fincan içtim. Sonra taksi bulmak üzere yoluma devam ettim. 500 metre sonra yolun iki yanından boyaları çatlamış ve renksiz Victoria sarayları fırladı. Sarayların dibinde leş gibi örtülerin altına büzülmüş yüzlerce vücut kaldırımları kaplıyordu. Parmaklarını ve yüzünü kaybetmiş cüzzamlılardan bazıları yoluma çıktı. Adımlarımı hızlandırdım. Sonunda yıkık müzelerle çevrili geniş Cevaharlar Nehru Road'a vardım. Cadde boyunca dilenciler hünerlerini sergiliyorlardı. İçlerinden biri nülüfer pozisyonunda oturuyor, kafasını asfalttaki kocaman deliğe daldırıp çevresini topraklarla dolduruyordu. Sonra da amuda kalkıp dizlerini göğe yükseltiyordu. Yaptıkları beğenilirse birkaç rupi vermek gerekiyordu. Bir taksi durdurup kuzeye Hovrah Köprüsü'ne yöneldim. Güneş kentin üzerinde yükseliyordu. Otlarla kaplı kaldırım taşlarının arasında tramvay rayları parlıyordu. Trafik henüz yoğun değildi. Şose boyunca koşan, kocaman arabalar çeken adamlardan başka pek kimse yoktu. Kaldırımların kenarında koyu derili adamlar su birikintilerinde yıkanıyorlardı. Balgam tükürüyorlar, çelik bir telle dillerini kazıyorlar, kullanılmış sularda durulanıyorlardı. Biraz daha ötede çocuklar külleri rüzgarda uçuşan yarı yanık çöp yığınlarına dikkatle elden geçiriyorlardı. Yaşlı kadınlar ağaççıkların dibine büyük abdestlerini yaparken yollar evlerden, trenlerden, tramvaylardan, salkım saçak boşalan insanlardan kalabalıklaşmaya başlıyordu. Sıcaklık arttıkça Kalküta insanı terliyordu. Sokaklar ve caddeler boyunca kaçınılmaz tapınakları, kemikli inekleri ve alınlarındaki renkli bir gözyaşı damlası taşıyan sadhuları da gördüm. Hindistan, korku ve mükemmelliğin gizli bir öpücükle birleştiği ülke. Taksi, nehir kenarında Armenian Gat'a ulaştı. Tek dünyanın merkezi otoyol köprüsünün gölgesinde dikiliyordu. Kaldırım boyunca madeni sütunlarca taşınan bezden bir sundurma. Sundurmanın altında açık tenli Avrupalılar İlaç kutularını açıyor, içme suyu damacanalarını yerleştiriyor, yiyecek paketlerini dağıtıyordu. Merkez böylece 30 metre boyunca uzanıyordu. 30 metrelik yiyecek, bakım ve iyi niyet. Sonra hastaların, topalların ve öteki açların bitmez kuyruğu. Doğruca bir kulak dilencinin kulübesinin arkasına yerleşip bu daha iyi dünya mesihlerinin sevaplarını gözlemeye başladım. Bir yandan da İşlerine ya da sefil kaderlerine yürüyen Bengalileri izliyordum. Belki de güne başlamadan önce Kali'ye bir keçi kurban etmeyi ya da nehrin yağlı sularında yıkanmaya gelmişlerdi. Sıcaklık ve kokular başımı ağrıtmıştı. Sonunda saat 9'da göründü. Elinde yıpranmış deri bir çanta yalnız başına yürüyordu. Daha iyi görebilmek için tüm gücümle yükselmeye çalıştım. Pierre Diezno, siniser, uzun ve zayıf bir adamdı. Üzerinde açık renk kumaş bir pantolon ve kısa kollu bir gömlek vardı. Yüz hatları çakmak taşı gibi keskindi. Geniş alnı kıvırcık gri saçlarına yükseliyor, derinin altında gergin çenesi sert tebessümünü taşıyordu. Pierre Diezno, Pierre Seniser, kalp hırsızı. Farkında olmadan Glock'un kabzasını sıktım. Bir planım yoktu. Sadece olayları izlemeye gelmiştim. Mucizeler takımı daha da kalabalıklaşmıştı. Fosforlu şortlar giymiş güzel sarışınlar, Hintli hemşirelerin yardımıyla dikkatli melek görünüşlerine bürünmüş, kompres ve ilaç dağıtıyorlardı. Cüzzamlılar ya da hastalıklı anneler birbirini izliyor, ilaç ya da yiyecek haklarını alıp teşekkür anlamında başlarını sallıyorlardı. Saat 11'i çeyrek geçiyordu ve Pierre Diezno, Seniser, gitmeye hazırlanıyordu. Çantasını kapattı, çevresine gülücükler dağıttı, sonra kalabalıkta kayboldu. Biraz geriden izlemeye başladım. Bu insan kalabalığından beni fark etmesine imkan yoktu. Oysa ben uzun boyunu 50 metre geriden bile görebiliyordum. Böylece 20 dakika kadar yürüdük. Doktor herhangi bir intikamdan korkmuyor gibiydi. Neden korkacak ki? Kalküta'da herkesin hayran olduğu gerçek bir azizdi. Çevresini saran bu kalabalık korumaların en güçlüsüydü. Sinister yavaşladı. Daha güzel görünüşlü bir mahalledeydik. Sokaklar daha geniş, kaldırımlar daha az pisti. Köşe başında yeni bir tek dünya merkezi gördüm. Yavaşladım. Aramızdaki mesafenin 200 metreye çıkmasını bekledim. Sıcaklık insanı bayıltacak gibiydi. Ter yüzümden aşağı akıyordu. Ezelden beri burada yaşıyormuşa benzeyen bir ailenin yanına, gölgeye sığındım. Yanlarına oturdum, bir çay istedim. Sefalete dalmaktan hoşlanan turistler gibi. Bir saat daha geçti. İyiliksever, faaliyetini sürdüren Seniser'in hareketlerini ve davranışlarını izliyordum. Cinayetlerini yakından bildiğim adamın burada aziz rolü oynaması soluğumu kesiyordu. İkiyüzlü kişiliğine derin bir nefret duyuyordum. Hayatının her anında ellerini bir göğüs boşluğuna daldırdığında, cüzdanlı bir kadını tedavi ettiğinde de böylesine samimi olduğunu anladım. Bu kez taktik değiştirdim. Burada hasta bakıcı rolü oynayan Avrupalı kızlardan bazılarıyla tanışmak için Seniser'in gitmesini bekledim. Yarım saat kadar sonra Diezno'nun ailesinin varlıklı bir barmanın bağışladığı Mermer Saray adlı dev bir sarayda oturduğunu öğrendim. Bacaklarımın olanca gücüyle koştum. Kafamda bir fikir beliriverdi. Siniser'i Mermer Saray'da karşılamak ve onu kendi evinin önünde vurmak. Ameliyat masasında. Bir taksi çevirip Saluman Bazar'a gitmek istediğimi söyledim. Yarım saatlik kalabalıktan, dar sokaklardan, takılmış kornalardan sonra taksi nihayet gerçek bir pazara daldı. Araba dükkanların tentelerine ya da kadınların sarilerine dokunmadan geçemiyordu. Küfürler yağmur gibi yağıyor, güneş kalabalığın arasından birbirini izleyen parıltılarla patlıyordu. Mahalle bir karınca yuvasının dehlizi gibi daralıyor, derinleşiyordu. Sonra birden kocaman bir park, palmiyelerin arasında beyaz sütunların taşıdığı geniş bir ev gördüm. "Mermer Saray mı?" diye şoföre sordum haykırarak. Adam döndü, çelik gibi dişlerini göstererek gülümsedi, başını salladı. Parasını ödeyip dışarı fırladım. Gözlerim baktıklarını görmek istemiyordu. Yüksek tellerin arasında tavus kuşları ile ceylanlar dolaşıyordu. Parkın girişi kilitli bile değildi. Beni durduracak bir bekçi de yoktu. Çimlerin üzerinden yürüdüm. Basamakları tırmandım ve binbir merdivenli saraya girdim. Kendimi aydınlık ve gri büyük bir odada buldum. Her şey mermerden yapılmıştı. Renk ve şekil farklılıkları gösteren pembemsi sinirler, mavileşmiş damarlar, koyu ve yoğun bloklar sergileyen donmuş bir güzellik ve ağırlık karışımı sunan mermerlerden. Her şeyden önemlisi bulunduğum oda beyaz ve zarif yüzlerce heykelle doluydu. Sanki hepsi de Floransa Sarayı'ndan çıkmış gibi Rönesans stili erkek ve kadın heykelleri. Büst ormanının içinden geçtim. Sakin ve hayaletimsi bakışlar beni izler gibiydi. Karşı taraftaki kapı, üzerinde taş bir balkonun bulunduğu bir avluya açılıyordu. Avluda ilerledim. Çevremde ustalıkla oyulmuş pencerelerin sıralandığı yüksek cepheler dikiliyordu. Mermer Saray, bu serinlik ve dinginlik adacığını çevreleyen devasa bir yapıydı. Bu avlu binanın kalbi, yaşama nedeniydi. Pencerelerin, taş korkulukların, sütunlarındaki işlerin ne Hint gelenekleriyle ne de Victoria mimarisiyle en ufak bir ilgisi yoktu. Yine sanki İtalyan Rönesansına ait bir yapıda yürüyormuşum gibi geliyordu bana. Mermer zeminden birkaç basamakla inilen küçük bir bahçe tropikal bitkilerle kaplıydı. Fıskiyeler rüzgarın arzusuna uygun olarak dans ediyordu. Bu gerçek dışı mekandan gölgeli bir hava, yalnız bir sükunet, ıssız bir haremin çok tatlı rüyası gibi bir şey yayılıyordu. Şurada burada dikilen heykeller, buraya erişilebilen güneş ışınlarının önüne vücutlarını ve yuvarlaklarını seriyorlardı. Kalküta'da anlatması imkansız karmaşanın ortasında olmamız mümkün müydü? İnce kuş sesleri duyuldu. Avlu boyunca uzanan üstü kapalı geçide girdim. Girer girmez duvarlara asılı büyük tahta kafeslerin içindeki beyaz kuşları gördüm. Bunlar kuzgun, ak kuzgun. Kolay bulunmaz. Yıllardan beri yetiştiriyorum. Arkama döndüm. Marie Anne Senniser karşımda duruyordu. Onu hep düşlediğim gibi beyaz saçları renksiz yüzünün tepesinde toplanmış, sadece kanlı ve acımasız bir meyve gibi kızıl ağzı görünüyordu. Gözlerim karardı, dizlerimin bağı çözüldü. Konuşmak istedim ama basamaklardan birinin üzerine yığılıp midemde ne varsa çıkarmaya başladım. Uzun saniyeler boyunca safra kusup tükürdüm. Sonunda ağrılı gırtlağıma rağmen mırıldanmaya başladım. Özür dilerim, ben... Marie Anne sıkıntıma son verdi. Kim olduğunu biliyorum, Louis. Nelly telefon etti. Böyle görüşmemiz çok tuhaf oldu. Parantez içinde sonra çok daha yumuşak bir sesle ekledi. Benim küçük Louis'im. Ağzımı sildim. Kan da geliyordu. Ve gözlerimi kaldırdım. Öz annem. Heyecanın altında eziliyor, konuşamıyordum. Dalgın sesle devam eden o oldu. Abin orada. Bahçede uyuyor. Görmek ister misin? Çayımız da var. Başımı onaylarcasına salladım. Bana yardım etmek istedi. Elini itip kendi başıma doğruldum. Gömleğimin yakasını açtım. Avlunun ortasına yürüyüp bitkileri kenara ittim. Arkalarında divanlar, minderler üzerinde bakır bir çaydanlığın buhar püskürttüğü gümüş bir tepsi vardı. Divanlardan birinde Hint tuniği giymiş bir erkek uyuyordu. Tamamen keldi. Kireç beyazlığındaki yüzünün çizgileri çelikten küçük bir kalemle açılmış gibiydi. Yatış şekli çocuğu andırıyordu. Ama yaratık çevresindeki mermerlerden de yaşlı görünüyordu. Yabancı bana benziyordu. Geniş alnı ve çukura kaçmış bitkin gözleriyle aynı soyun özelliklerini taşıyordu. Oysa vücudunun benimkiyle hiç ilgisi yoktu. Tuniğinin altından kemikleri sayılıyor, omuzlarının darlığı görülüyordu. Göğsünün hizasında kenarı işlemeli aralıktan görünen kalın bir sargı bezi vardı. Frederick Senniser, ebedi ameliyatlı abim. "Uyuyor," diye mırıldandı Marianne. "Uyandıralım mı?" Son ameliyatı çok başarılıydı. Eylül'de ameliyat oldu. Küçük Gamo'nun yüzü gözlerimin önüne geldi. Karnımda şiddetli bir kasılma oldu. Marie Anne dış dünya onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi ekledi. Abini sadece o hayatta tutabiliyor. Anlıyor musun? Kısık sesle sordum. Oda nerede?
Ne odası?
Ameliyathane. Marie Anne cevap vermedi. Birkaç santim ötede yaşlı kadının soluğunu hissediyordum.
Aşağıda, evin bodrumunda. Oraya kimse giremez. Bilemezsin nasıl.
Akşamları kaçta oraya iniyor?
Louis.
Kaçta?
11'e doğru.
Hala Frederick'e, göğsü düzensiz aralıklarla inip kalkan ihtiyar çocuğa bakıyordum. Gözlerimi gömleğini kabartan sargıdan alamıyordum. Laboratuvara nasıl girilir?
Çıldırmışsın.
Sükunetime kavuşmuştum. Kanım damarlarımda uzun ve düzenli dalgalar halinde dolaşıyor gibiydi. Dönüp gözlerimi anneme diktim. O kahrolası ameliyathaneye girmenin bir yolu yok mu? Annem gözlerini indirip fısıldadı.
Bekle beni.
Avluya geçti. Birkaç dakika sonra elinde anahtar dolu bir halkayla döndü. Halkayı açıp anahtarlardan birini uzatırken
gözleri boş boş bakıyordu. Demir anahtarı aldım sadece. Bu akşam yine geleceğim, dedim. 11'den sonra.